dijital dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital dünyada birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz Web 3.0 ve veri mahremiyeti. Bu programda önce mahremiyet nedir? Bununla konuşmaya başlayacağız. Sonra cookie yani çerezlerin ne işe yaradığını, internet sitelerinde hangi bilgilerimizi çektiğini tartışacağız ve konuşacağız. Sonrasında dijital cihazlara, akıllı telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara, yazılımlara, uygulamalara ne kadar güvenmeliyiz ve aslında neden güvenmemeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. Gizli sandığımız bilgilerin aslında gizli olmadığını, o güvendiğimiz dağlara karların yağdığını, yani bilgilerimizi teslim ettiğimiz dijital cihazların aslında mahremiyet açısından bizi yarı yolda bıraktığını konuşacağız ve bilgilerimizi bu dijital cihazlarda saklamanın ne gibi tehlikeleri var? Bundan bahsedeceğiz. Dijital dünya başlıyor. İnternete ilk girdiğimizde hepimizin mahlasları vardı. Yani takma isimlerimiz, yani nickname'lerimiz vardı ve yine profil fotoğrafı olarak çeşitli avatarlar kullanırdık. Bugün internet kullanıcıların birçoğunun artık takma adları ya da avatar fotoğrafları yok. Kendi isimleri, kendi fotoğrafları ve her şeyleriyle kendi hayatları var. Hatta hayatlarında olmayan şeyler bile var. Yani mahremiyet tartışmaların içerisinde bir de post-truth denilen, fake news yani yalan haber denilen durumlarla karşı karşıyayız. İsimler, sahte isimlerle chat odalarına kaydolan kullanıcılar vardı ve forumlarda insanlar her konuda bilip bilmeden yazarlardı. İstedikleri gibi yazarlardı özgürce. Nasıl olsa herkes şunu diyordu. Biz kendi ismimizi kullanmıyoruz, istediğimizi yazabiliriz diyorlardı. Fakat aslında bu işe teknik açıdan baktığınız zaman bu durum kafasını kuma gömen bir deve kuşu kadar uzaktan komik duruyordu. Sonra bir anda sosyal medya mecralarının popüler hale gelmesiyle beraber insanlar dijital mecralara çok daha fazla güvenmeye başladılar ve buralara daha fazla bilgi girmeye başladılar. Evlendiklerini, yeni araba aldıklarını, yeni ev aldıklarını, tatile gittiklerini, ilişki durumlarını, aklınıza ne geliyorsa yazmaya başladılar ve herkes kendisine bir profil oluşturdu bu dijital mecralarda. İnsanlar doğum gününün kutlanması için doğum günü bilgilerini buralara girdiler. İlişki durumlarını, okudukları okulları, çalıştıkları işleri, yani aklınıza hayatlarıyla ilgili ne geliyorsa hepsini buralara yazmaya başladılar ve aslında insanlar, biz kullanıcılar kendimize ait bilgileri böyle teşhir ediyoruz ama aslında bu psikolojik bir sorunu arka planda barındırıyor. Biz bu durumu aslında bilgi çağı deyip geçiyoruz fakat kendini teşhir etme, kendini gösterme, kendini sunma çabası arka planda maalesef başka kötü durumlara neden olabiliyor. Tabii ki sosyal medya adı verilen bu etkileşim ortamlar insanların mahremiyet algısını kökten değiştirdi ve insanlar artık daha çok etkileşim almak için, daha çok beğenilmek için, daha fazla izlenebilmek, daha fazla dinlenebilmek için, daha fazla paylaşabilmek için hayatlarını daha eğlenceli göstererek en özel anlarını sosyal medya mecralarında paylaşmaya başladılar. Bu yetmedi. Yer bildirimi yaptılar. Yani lokasyonlarını paylaştılar. Parmak izlerini paylaştılar. Hatta hepimiz, birçoğumuz cep telefonuyla retinamızı da paylaşmaya başladık. Ve telefonumuzun tuş kilidi bize bakarak açılsa da başka bilgilerimizi de bu telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara vermiş olduk. Tabii ki her bilgimizi herkesle paylaşmak istemeyiz ve kiminle neyi ne kadar paylaşacağımıza karar verme hakkına biz mahremiyet diyoruz. Buna mahremiyet adı veriliyor. Sosyal medya mecraları yaptıkları veri analizleriyle, büyük veri incelemeleri ve analizleriyle bizim bütün ilgi alanlarımızı biliyorlar. Beğendiğimiz gönderileri ve sayfaları analiz ederek bize buna göre reklam gösteriyorlar ve sosyal medya mecraları bizim sitelerinden çıkmamızı istemezler ve çeşitli algoritmalarıyla bizi sitelerinde tutmaya çalışırlar ve bizi daha iyi tanımak isterler. Bu durum işte sosyal medyanın bize gösterdiği mahrem arka planını gösteriyor. Yani artık bizim verilerimizi analiz etmek için topluyorlar ve bize diyorlar ki ne kadar çok bana veri verirsen ben seni o kadar çok insana gösteririm. Sosyal medya mecraları bizim sitelerinden çıkmamızı istemezler. Amaçları çeşitli algoritmalarıyla bizi uygulamalarında tutmak ve daha fazla bize reklam göstermektir. Bizi bu yüzden daha iyi tanımak isterler. Bizi ne kadar iyi tanırlarsa bize o kadar iyi reklam gösterirler. Ne kadar reklam gösterirlerse o kadar para kazanırlar. Bakın, bazı sosyal medya mecraları siz bir mesajı yazıp göndermekten vazgeçseniz bile onu kendiler için depoluyorlar. Yani siz paylaş tuşuna basmadan silseniz bile ne yazdığınızı saklıyorlar. Tekrar söylüyorum. Siz bir sosyal medya mecrasında bir mesaj yazdınız. Bir mesajlaşma uygulamasına. Ama gönder tuşuna basmadınız. Buna rağmen bu sosyal medya mecrası bunu saklıyor. İşte aslında durum bu kadar tehlikeli. Ya da başka bir örnek verelim. Bir sosyal medya mecrasına, bir sosyal medya uygulamasına ya da herhangi bir uygulamaya aslında sadece burada sosyal medyayı da sorumlu tutmayalım. Herhangi bir aplikasyona, uygulamaya bir fotoğraf eklediniz diyelim ve sildiniz. Duruma baktığınız zaman kullanıcı sözleşmesinde belirtiyor birçok uygulama. Diyor ki sen onu silsen bile ben bunu saklıyorum. Yine başka bir örnek vereyim. Sosyal medya mecrasına girdiniz. Bir video yüklediniz. Bu videonun arka planda hangi saniyesinde ne olduğu tek tek gözüküyor. İşte girdiğiniz web sitelerinde kullanılan çerezler yani cookie'ler bunları araştırmanızı ve kullanıcı politikalarını, kullanıcı sözleşmelerini okumanızı öneriyorum. Peki bu çerez denilen şey tam olarak nedir? Girdiğiniz çoğu internet sitesinin altında şöyle yazıyor. Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Kabul et. Çerezleri kabul ediyor musunuz? Kabul et butonu var. Bir de incele butonu var. Yani hani kabul et. Evet kabul ediyorum. Hayır kabul etmiyorum diye bir buton yok maalesef. Siz çerez sayfasına girerek tek tek çerezleri seçmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir durum. Tabii çerezler internet deneyimimizi en iyi şekilde geliştirmemiz için hazırlanmış bir teknoloji. Yani benim nerede ne yaptığımı bilirse bir internet sitesi bana ona göre daha iyi hizmet sağlayabilir. Çerezler bu yüzden var. Tabii ki çerezlerle elde edilen bilginin ne kadar saklanacağını da bizim girdiğimiz uygulama ya da web sitesi belirliyor ve bu çerezler sayesinde siteler bizim hangi ülkede yaşadığımızı, hangi şehirde yaşadığımızı, arabaya ne zaman bindiğimizi, evimize ne zaman geldiğimizi, hangi siteye girdiğimizi, hangi ürüne baktığımızı ve bunun gibi birçok cevabı bulabiliyorlar. Tabii ki bu alışveriş yaptığımız siteler bir önceki girişimizde sepete ne ürün attığımızı bile biliyorlar. Ve bize tekrar girdiğimizde o ürünü tekrar gösteriyorlar. Tekrar al diyorlar. O zaman paran yoktu. Şimdi al. O zaman maaşın yatmamıştı. Şimdi al. Kısaca, çerezler bizi yakından takip eden ajanlar ve bizim her hareketimizi gözlemleyerek buna göre bir strateji oluşturuyorlar ve bizim özel sandığımız tüm bilgileri tüm detaylarıyla depoluyorlar. Bazı mesajlaşma uygulamaları konuşmalarınızı analiz ediyorlar ve konuştuğunuz konuya göre karşınıza çıkacak reklamları belirliyorlar. Hep diyorsunuz ya tam şu konuyu konuşuyordum. Karşıma bu reklam çıktı. İşte bunun sebebi çerezler. İşte bu uygulamalar bizi o kadar iyi tanıyorlar ki ne zaman neye ihtiyacımız olduğunu, ne zaman neye ihtiyacımız olabileceğini biliyorlar ve bize ona göre reklamları gösteriyorlar. Telefonunuza mesela örnek veriyorum, bir hesap makinesi yüklediniz. Ama hesap makinesi sizin kameranıza erişmeye çalışıyor. Ya da mikrofonunuza erişmeye çalışıyor. Galerinize erişmeye çalışıyor. Hesap makinesi. Ne alakası var ki? İşte bu gibi durumlarda telefonunuza yüklediğiniz uygulamaların ne işe yaradığına bakmanız gerekiyor ve ona göre izin vermeniz gerekiyor. Bu da yine önemli bir detay. Yine dikkat edilmesi gereken başka bir konu var. Telefonunuzu ya da harici belleklerinizi, yani hard disklerinizi içindekileri silip satsanız bile içindeki bilgileri kurtarabiliyorlar. Düşünsenize. Bir hard disk kullanıyorsunuz ya da bir akıllı telefon. İçindeki bilgileri sildiniz ve birisine sattınız. İçine sildiğiniz ne varsa karşınıza çıkıyor. Birisi size mail atıyor ve diyor ki bu bilgileri ben ele geçirdim. Bana fidye ver ki ben bu bilgileri sileyim. Böyle çok fazla şikayetle karşılaşıyorum. Bu sebeple telefonunuzu ya da bunun gibi belki depolama aletlerinizi bir profesyonel sildirtmenizde fayda var ama bu da bir işe yaramayabilir. Dediğim gibi uygulamalar fotoğraflarınıza, videonuza erişmek istiyorsa buna uygun mu uygulama kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi konuya hızlı bir giriş yaptık ve bu kadar detaya takılmadan önce biraz mahremiyet üzerine konuşmak istiyorum. Görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Mahremiyet öncelikle bir haktır. Bunu unutmamak lazım. Mahremiyet vazgeçilmeyecek bir haktır. Tabii bu hak ne işe yarar diyorsanız, kişinin kendine özel olan hayatını başkalarıyla ne kadar paylaşıp ne kadar paylaşmayacağına karar vermesidir diyebilirim. Yani insanın gizlilik hakkıdır mahremiyet aslında. Mahremiyet bireyselliği ve özel hayat kavramlarını ön plana çıkartan bir konu. Kişilerin tek başlarına durabildikleri, istedikleri bir gibi hareket edebildikleri bir alan ortaya çıkartıyor mahremiyet. Eskiden biz evimize girdiğimiz anda, o dört duvarın arasına girdiğimiz anda mahremiyet alanımız başlıyordu ama maalesef bugün cep telefonları yüzünden mahremiyet alanının içinde kalamıyoruz ve mahremiyetimizi koruyamıyoruz. Tabii ki mahremiyete insanın her döneminde farklı açılardan bakıldı. Bugün mahrem olarak gördüğümüz birçok şey 30 yıl önce pek de mahrem değildi. Ya da tam tersini söyleyeyim. 30 sene önce umursamadığımız şeyler bugün mahremiyet alanımızda. Örnek vermek gerekirse bilgi mahremiyeti. 20 sene önce birisi sizin durup dururken evinizi arasaydı, benim bilgi mahremiyetim, numara mahremiyetim, kişisel verilerimi koruma kanunu gibi bir şey diyemezdik. Fakat bugün insanlar da yavaş yavaş veri mahremiyeti üzerine bir bilinç oluştu diyebilirim. Tabii ki Türk Dil Kurumu mahremiyeti gizlilik olarak tanımlıyor. Mahremiyet Arapça kökenli bir kelime. Mahremiyeti üç farklı kategoride ele alabiliriz. Bunlar kişi mahremiyeti, mekan mahremiyeti ve bilgi mahremiyeti. Bu arada şunu söylemek isterim. Ben de yüksek lisans tezimi veri mahremiyeti ve Z kuşağı üzerine yaptım. Bunu da bir bilgi olarak söylemek isterim. Kişi mahremiyeti her türlü adaletsizliği önlemek için her an lazımdır. Mekan mahremiyeti ise kişiye ait olan fiziki alanı muhafaza edebilmesi için olmazsa olmazdır. Bilgi mahremiyeti ise bugün en önemlisi. Ama dünün de en önemsizi. Bilgi mahremiyeti, kişilerin her türlü bilgisinin alınması, muhafaza edilmesi ve başka kişilere iletilmesini sağlar. Daha doğrusu izinsiz iletilmemesini sağlar. Günümüzde mahremiyet pek önemsenen bir konu değil ve fiziki mahremiyet ön planda gibi duruyor. Fakat aslında baktığınızda bilgi mahremiyeti de yavaş yavaş fiziki mahremiyetin önüne geçmeye başladı. Teknoloji hayatımızın her alanına her gün bambaşka yenilikler getiriyor ve bunu yaparken de elbette bilgiye ihtiyacı var ve bu bütün yazışmalar, önemli belgeler, bilgiler, dosyalar hepsi artık dijital kanallarda. Ve uygulamalar sizin ev adresinizi, telefonunuzu biliyor, konunuzdaki akıllı saat ne kadar uyuduğunuzu ve yatakta hangi tarafa kaç kere döndüğünüzü biliyor. Alışveriş uygulamaları sizin tercihlerinizi biliyor ve sizi sizden daha iyi tanıyor.
Dijital Dünya devam ediyor.
Tabii ki bu bilgiler, web sitelerine verdiğiniz bilgiler katlanarak artıyor ve sizi ailenizden hatta eşinizden daha iyi tanıyan şirketler ortaya çıkıyor. Düşünsenize, bir telefon markasını düşünün ya da bir mesajlaşma uygulamasını. Sizin en yakınızdakilerin bile bilmediği birçok şeyi biliyor ve dediğim gibi bu şekilde sizi, ailenizden hatta sizi bile iyi tanıyor. Tabii ki mahremiyet bize özeldir ve gizli kalması gerekir. Fakat bu çok zor. Eskiden telefonlarımızla değil, fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektirirdik ve banyo yaptırırdık. Banyo yaptırınca hep şunu derdik. Banyoyu başkası yapacak, fotoğraflarımıza başkası bakacak ve fotoğraflarımızı buna göre seçmeliyiz. Buna göre çekmeliyiz aynı zamanda. Ama bugün baktığınızda artık aradaki fotoğraf banyosunu yapan kişi kayboldu. Peki fotoğraflara kim bakıyor? Biz. Ama aynı zamanda o işletim sistemi ya da izin verdiğiniz uygulamalarda fotoğraflarınıza bakabiliyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Tabii ki nesnelerin interneti teknolojisiyle beraber artık evimizdeki buzdolabından su bardağına kadar her şeyimiz internete bağlanacak. Çoğumuzun elektrikli süpürgesi bile bugün internete bağlandı. Ya da akıllı televizyonları bağlandı artık. Akıllı telefonlar, akıllı saatler, her şey akıllı. Akıllı şehirler, akıllı evler. Ama bunun arkasında bir veri gizliliği ve siber saldırı riski var. Bunu da unutmamak lazım. Peki kullandığınız uygulama sizi kameradan gözetliyor mu? Ya da evinizi süpürsün diye aldığınız o akıllı robot süpürge var ya, acaba evinizin krokisini çıkardıktan sonra bu bilgileri kime atıyor? Evin krokisine göre ihtiyacınız olan bir ürünü size reklam olarak göstermek isteyen bir satıcıya göndermek istiyor olabiliyor mu? Evet. İşte size aslında çok masum gelen bilgi akışları hakkınızda çok bilgi verebilir ve bu durum sizin özgürlük alanınızı daraltır. Buna seçim mimarisi adı verilir. Karşıdaki kişi sizin reflekslerinizi ve tercih mekanizmanızı çözerse size istediği her şeyi yaptırabilir. Yani şöyle düşünün, bir restorana gidiyorsunuz ve menüye bakıyorsunuz ama menünün mesela sol üstündeki ürün en çok satan ürün diyelim ve oraya eğer bir ürün koyarlarsa fiyatı pahalı olsa bile sizin de o ürünü alma ihtimaliniz diğer ürünlere göre artar. İşte bu duruma seçim mimarisi adı veriliyor ve aslında bugün kullanılan psikolojik taktiklerin, psikolojik tekniklerin en başında gelen durum. Bu ilginç bir durum, seçim mimarisi. Şu an neredesiniz mesela? Telefonunuzda bunu bilen birçok uygulama var, biliyor musunuz? Telefonunuza yüklediğiniz neredeyse bütün uygulamalar şu an nerede olduğunuzu biliyorlar ve otomatikman bu uygulamayı geliştirenler de sizin nerede olduğunuzu biliyorlar. Nerede olduğunuzu biliyorlar. Düşünsenize, sokaktan geçen birisi sizin her an nerede olduğunuzu bilsin ister misiniz? Mesela beni tanımıyorsunuz. Benim sizin her an konunuzu görmemi ister misiniz? Ya da telefonunuzdaki fotoğrafları, mesajları görmemi ister misiniz? Hayır. Peki bu uygulamalara neden güveniyorsunuz? Bu uygulamaların arkasında insanlar yok mu? Var. Peki bu uygulamaların kullanıcı sözleşmelerini okuyor musunuz? Sizin nedeninize izin verdiğinizi, nedeninizi verdiğinizi, hangi bilgileri gönderdiğinizi okuyor musunuz? Çoğunluk, büyük bir çoğunluk hayır. O zaman geçmiş olsun diyorum. Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum butonuna basarken aslında bu buton size önemsiz gelse de bu uygulamalar sizin konumunuzu takip ediyor ve sizin her an nerede olduğunuzu anlık olarak görüyor. Tabii ki dijital mahremiyeti tehlikeli kılan durumların başında bilgileri yok edemememiz gerekiyor. Bir bilgi dijitalde varsa artık onu yok etmemiz çok zor. Programın başında da dediğim gibi aslında siz fotoğrafınızı silmek isteseniz bile artık silemiyorsunuz. Mahremiyet ve dijital mahremiyeti aslında biraz ayıştırmak gerek diye düşünüyorum. Nasıl ayıştıracağız mesela? Şimdi şöyle ayıştırabiliriz. Bir arkadaşınıza bir kağıt verdiğinizi düşünün ve bu kağıdın üzerinde sizin için çok önemli bilgiler var ve arkadaşınız onu kopyalamazsa, fotoğrafını çekmezse ya da başka bir şey yapmazsa sizin o bilgileri yakmanız çok kolay. Çakmağı yakarsınız ve kağıt gider. Kağıdın içindeki bilgileri artık kimse kurtaramaz. Fakat bu bilgiler bir dijital mecradaysa bu bilgilerin kurtarılma durumu maalesef ki mevcut. İşte dijital mahremiyetle normal hayattaki mahremiyet arasındaki fark bu. Yani dijital mahremiyette, dijital evrende, dijital dünyada, Metaverse'de, Web 3.0'da, Web 2.0'da, sosyal medyada bir bilgi yüklerseniz o bilgiyi artık silemiyorsunuz. Yani mahremiyette bu durum sadece ikimiz arasında kalır. Fakat dijital mahremiyette maalesef ki artık o bilgi size ait değildir. Başkasına ait bir mecraya bir bilgi koyuyorsanız artık o bilgi size ait değildir. Tabii ki dijital mahremiyet konusunda şunu da unutmamak lazım. Bir bilgi eğer internete bağlı ya da bağlanma ihtimali olan bir ortamdaysa artık o bilgi size ait değildir. Bakın resmi olarak da size ait değildir. Çünkü kullanıcı sözleşmesini imzalıyorsunuz ve orada zaten bundan bahsediyor. Artık buradaki bilgi ikimizin diyor. Ve unutmayın ki bu bilgiler başka kişilerin de eline geçebilir. Yakın zamanlarda ülkemizde ve dünyada birçok şirketin verilerinin alındığını ya da alındığını iddialarını görüyoruz. Bazıları doğruyor, bazıları olmaz diyor. Büyük sosyal medya şirketlerinin yöneticileri veri ihlali konusunda yargılanıyor. Tabii pek de bir sonuç çıkmıyor. Ama gördüğünüz üzere sosyal medyada, dijital medyada veri mahremiyeti günümüzün hatta belki de içinde bulunduğumuz son 10 yılın ya da önümüzdeki 10 yılın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tabii ki kamu kurumları ya da sivil toplum kuruluşları ve dijital iletişim şirketleri bu konuda kişisel verilerin korunması alanında çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Ülkemiz bu konuda ileride fakat bir söz var, hırsıza kilit dayanmaz. Kişisel verilerimiz her gün çalınmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili mutlaka kişisel verileri koruma kanununu incelemenizi öneriyorum. Tabii ki insanların bilgileri her zaman kötü niyetli kişiler tarafından çalınmıyor. İstemeden de olsa kendi mahremiyeti açıp zarar görenler de var. Mesela sizin tatile çıktığınızı kim biliyor? Siz ve söylediğiniz kişiler. Ha, pardon, bir de telefonunuzdaki uygulamalar da biliyor çünkü hepsi konumunuzu biliyor ya. Sizin Ankara'dan ya da İstanbul'dan Antalya ya da İzmir'e gittiğinizi görüyorlar. Ha bu tatilde diyor. Denize yakın, sahilde diyor. İşte tatile çıkıp sosyal medyadan fotoğraf paylaşmak ve fotoğrafları sadece arkadaşlarınız değil, herkes açık hale getirmek bunun gibi kötü sonuçlara neden olabilir. Kapı zilinden isminizi alan hırsızlar tatilde olduğunuzu görüp evinize rahatlıkla girebilirler. Şimdi diyeceksiniz ki benim kapım olduğunu nerede anlayacaklar? Çok basit. Çoğu internet kullanıcısı oturduğu siteyi, apartmanı, semti, takipçileri, arkadaşlarıyla paylaşmak için belirtiyorlar ve bunu bir statü göstergesi olarak yapsalar da kendi bilgilerini burada paylaşmış oluyorlar ve aslında bu büyük bir mahremiyet açığı ortaya çıkartıyor. Dediğim gibi büyük bir mahremiyet açığı. Yine dijital mahremiyet demişken çocuklardan da bahsetmemek olmaz. Çocuklar adına paylaşılan birçok fotoğraf sorun oluşturmasa da yarın çocuklar için büyük problemlere neden olabilir. Diyelim ki çocuğunuz 8 yaşında ve bir görüşle ilgili bir video çekti. Bir futbol takımından bahsetti ve onu kötüledi diyelim. Üzerinde de o futbol başka bir futbol takımının forması var. Baktığınız zaman o çocuk 30 sene sonra hakem olabilir ve o iki takım maçına çıkabilir ve bu fotoğraf onun karşısına çıkabilir. Gerçekten bu olmaz demeyin. Gerçekten yakın zamanda karşılaşacağımız durumların içinde geliyor. O yüzden lütfen sosyal medyada ne zaman tatile gittiğinizi, ne zaman hangi bilgiyi verdiğinizi, ne zaman fotoğraflarınızı nerede paylaştığınızı göstermeyin. Bir fotoğraf paylaşacaksanız önce o fotoğrafı çekin, ertesi gün paylaşın. Bu açıdan önemli. Nerede olduğunuzu anlık olarak kesinlikle ama kesinlikle göstermeyin. Son olarak unutmamamız gereken başka bir konu daha var. Bir görsel görmüştüm ve görselin üzerinde bir kedi vardı. Arkasında da önünde de bir kuş vardı. Kedinin önünde bir kuş ve kedi kuşu takip ediyordu. Altında şöyle yazıyordu: "Her takipçiniz her zaman sizin iyiliğinizi istemez." İşte internet bir okyanus gibidir ve bu uçsuz bucaksız sonsuz okyanusta köpek balıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde köpek balıkları bize zarar verebilir. Bugün konumuz Web 3.0 alanında dijital mahremiyetti. İşte Web 3.0, yani veriler, algoritmokrasi üzerine kurulmuş algoritmaların kişiselleştirilmiş ve merkeziyetsiz hizmet verdiği Web 3.0. Artık buraya doğru gidiyoruz. Bakın, bugün sosyal medyada biz ücret olarak verilerimizi satıyoruz. Verilerimizi paraya çeviriyoruz. Çünkü bir video mecrasında 3000 tane yükleme hakkınız var. 3000 tane video yüklediğiniz zaman artık yeter yükleyemezsin diyor. Fakat siz o 3000 tane videoyu bir hard diske yüklemeye çalışsanız belki de binlerce lira vermeniz gerekiyor. Peki bu video mecrası bu 3000 videoyu neden tutuyor? Sebebi basit aslında. Verilerinize ulaşmak ve neyden hoşlandığınızı bulmak. İşte o yüzden büyük bir tehlike. Dediğim gibi bugün konumuz Web 3.0 ve dijital mahremiyetti ve dijital mahremiyet ile ilgili bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Unutmayalım ki teknoloji hayatımıza büyük kolaylıklar getirse de bunun bilinçsiz kullanımı bize büyük zararlar verebilir. Her an artık istediğimiz her yerde bilgiye erişmek isteyen, bizim bilgilerimizi almak isteyen sistemler var. Lütfen bilgilerinizi verirken dikkat edin. Bugün mahremiyet konusundan sıklıkla söz ettim ve sonrasında dijital mahremiyetten bahsettim ve bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Ama unutmayın ki mahremiyet ayrı bir şeydir. Dijital mahremiyet ise çok daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü orada hiçbir şey silinmez. Gizli sandığımız bilgilerin çoğunluğunun gizli olmadığını öğrendik bugün aslında. Bugün bir şeyi saklamak çok zor. Düşünsenize, elinizde internete bağlı kamerası ve mikrofonu olan bir cihaz var ve her an yanınızda. Kimden neyi saklayabilirsiniz ki? Bu sebeple veri mahremiyeti günümüzün en önemli konularının başına geliyor. Dijital dünyayı dinlediniz. Bizi sosyal medyada Facebook ve Twitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.